Ayrım 37.
Sayfa 479. Bir başka olay da Uşak yakınlarında cereyan ediyordu. Şehli Kadılığı halkı bu kazanın naibi olan İsa adındaki şahsın gerçekleştirdiği soygunlardan şikayet ediyor ve durumu mektuplarla İstanbul'a bildiriyordu. Kadılar bulundukları yerlerde şer'i işlere bakan adli mekanizmanın en üst düzeydeki temsilcileri konumunda bulunuyorlardı. Naipleri kadılar tayin ediyordu. Kazaları kadılar adına naipler yönetiyordu. Başlangıçta kadılar naipleri tayin ederken mansıpların satılmaya başlanması ve bir mansıba tayin edilmek isteyenlerin rüşvet ve çeşitli hediyeler vermeleri sonucu kadılar da tavırlarını ve uygulamalarını değiştiriyorlardı. Bunlar da kazalarını ve nahiyelerini naiplere iltizama vermeye başlıyorlardı. Böylece adalet mekanizması çürümeye başlıyor, yolsuzluklar ve rüşvet durmadan yayılıyordu. Manisa Kadısı Handan Nam Kadı, Kürekçi Akçesi Emri Şerif'in de hane başına 7'şer kuruş yazılmış iken 14 kuruş cemi eyleyip kendi için 3000'den ziyade kuruş alıp ve nahiyeleri 100'er ve 2'şer 100 kuruşa gayiplere kesip naipler dahi her ay devre çıkıp kendilerine ait bölgede yerleşim yerlerine uğrayarak devriye gezmek anlamında kariye başına 8'er ve 10'ar kuruş ve hüccete 30 kuruş 40 kuruş aldıklarından mağda 18. asırda Saruhan'da eşkıyalık ve halk hareketleri, M. Çağatay Uluçay, resimli Ay Matbaası, Limited Şirketi İstanbul 1944, sayfa 299, vesika 116. Kadılar, gördükleri davalar için merkezi yönetim tarafından düzenlenen tarife karşılığında itakname, hüccet, kısmet vesaire bedel tahsil ediyorlardı. Ancak çoğunlukla belirlenen tarifeyi uygulamıyor, yaptıkları muameleler için fahiş ücretler talep ediyor ve alıyorlardı. Bu da halkın çeşitli şikayetlerine yol açıyordu. Bazı kadılar kanunlara göre değil, içtihatlara ve çoğunlukla da şahsi kanaatlerine göre hareket ediyorlardı. Bunda da genellikle kendi hırs ve çıkarları etken oluyordu. Sancak beyleri ve beyler beyleri gibi kadıların da devre çıkmaları merkezi yönetim tarafından yasaklanmış bulunuyordu. Buna karşılık ehli örf ile ehli şehrin önde gelenleri de herhangi bir ferman ve yetkileri olmadan devre çıkıyor, gittikleri yerlerde halkı taciz ediyor, köylülerin ellerinden mallarını almakla kalmıyor, aynı zamanda haksız yere paralar da topluyorlardı. Örneğin Bordu Kadısı Veli ile ilgili olarak şu kayıt bulunuyordu. Devir memnu iken devre çıkıp kariye be kariye gezip müft ve meccana yemek ve sair zahirelerini aldığından gayrı ikişer defa devredip her kariyeden 1500 akçelerini aldığından mağada ahırlık namına birer koyunların alıp ve tekalif vaki oldukta kendisi için 4000 akçelerini alıp ve hüccet vaki oldukta her hüccete 10'ar kuruşların ve imza ettikte 5'er kuruşların ve hilaf-ı şer üzerine bir nesne sabit ve zahir olmadan bazılarından 10'ar bin akçelerini alıp bunun emsali zulüm ve teaddisinin nihayeti olmadığını bildirip M. Çağatay Uluçay adı geçen eser sayfa 133 dipnot no 1311 1075 yılı Manisa Şeriye sicilleri. Kadıların büyük yolsuzlukları ölüm olaylarında gerçekleştirdikleri gözleniyordu. Kanunlara göre birisi öldüğü zaman mirasçıları kısmet yani mirasın paylaştırılması istemez ve çocukları da vasiye muhtaç değillerse kadıların ve naiplerin zorla kısmet yapmamaları gerekiyordu. Oysa kadılar ve naipler devre çıktıklarında kabristanları geziyor, mezarları kontrol ediyor, yeni ölümleri saptayarak bunların yakınlarından zorla kısmet resmi alıyorlardı. Kısmet isteyenlerden ise tarifenin çok üzerinde meblağlar talep ediyorlardı. Bu durum bir fermanda şöyle belirtiliyordu. Ve siz ki kadılarsız nahiyelerin hüzü iltizama vermeyip ve bir canipten naiplerinin voyvada ile müttefik olup gezüp ve reanın koyun ve kuzu ve yağ ve bal ve arbasın olduğunuzdan muada her kariye ve kasabaya geldiğinizde yeni makberleri yani mezarları defter edip yani kaydedip ve kefereden mürd olanlardan birkaç kuruş almayınca defne izin vermeyip müteveffanın muhalefettiğini yazıp 200 akçe değer esbabı 1000 ve 1500 akçe tutup ve beğendiğiniz esbabı çöküp alıp ve sizden mukaddem kadı olanlar bu defa kısmet eylediği müteveffa için kısmeti adile adlamıştır. Rüsumu kısmete gadreylemişüz deyu tekrar ikişer üçer kere kısmet alınma. Nokta nokta nokta. M. Çağatay Uluçay adı geçen eser sayfa 208 vesika 37. İstanbul'a Diyarbakır'daki naiplerden de toplu şikayet mektupları yağıyordu. Bu mektuplarda naiplerin soygunlarından bahsediliyordu. Ayrıca bu naiplerin su yollarının yataklarını çevirip üzerine değirmenler kurdukları, halkı susuz bıraktıkları bildiriliyordu. Bozok sancağından bildirildiğine göre eski kadıların mührünü taklit eden bir naip, sahte hüccetler yazarak birçok kişiden hüccet akçesi topluyordu. Merkezi otoritenin giderek zaafa uğraması, yerel güç odaklarının durmadan gelişerek otorite oluşturmaya başlaması, ehli örfün yerel otoritelerle işbirliği tesis etmeleri ve nihayet bunların tümünün eşkıya ile işbirliği yapması ehli şer'i de derinden etkiliyordu. Kadılar ve naipler her şeyden önce yakın temas halinde bulundukları ehli örfün etkisi altında kalıyor ve onlarla adeta çeteleşerek mafyoz uygulama ve eylemleri paylaşmaya başlıyorlardı. Kasabayı Akhisar-ı Saruhan'da kadı olan Seyyid Muharrem Celbi mal için havasına dahi Poyrazoğlu demekle maruf Ebu Bekir nam sipahi ile yekdil ve yekcihet olup ve her emirde vaki olan tekalif-i örfiye ve şakkada mezburu fermandan ziyade istedikleri kadar akçe konup reayaya salyane ve cebra tahsil edip eklübel eylediklerinden maada tezviç ve tezevvüç umuruna dahi gayret müşkül olup akd-i nikah mahallinde mani şeriyesi vardır deyu kadı-i mezbur 4-5 kuruş almadıkça izinname vermeyip ve mezburan Ebu Bekir ve Ferhat rüşvet almadıkça akd-i nikah mümkün olmayıp M. Çağatay Uluçay, adı geçen eser sayfa 138-139, dipnot 314. Ancak ehli örf ile ehli şer her zaman bu denli hafif suçlar işlemek amacıyla işbirliği yapmakla kalmıyordu. Kimi zaman da her iki taraf anlaşarak eşkıyadan korkup kaçan halkın malına mülküne el koyuyor, onları yerlerinden yurtlarından ediyorlardı. Eşkıya ve ehli fesat dahi yüz bulup fırka olup anlar dahi bir taraftan reaya ve berayanın üzerine müstevli olup, fevkel had zulüm ve kaddi eylemekle reaya ve beraya yerlerinde karara mecal olmayıp bir zaruri firar ve terki diyar eyledikleri ecilden nice kariyeler harap ve yiran olmayın bazı beyler ve kuzat ve müterrisin ve müteferrika ve çavuş ve bölük halkı ve yeniçeri ve kapucu vesair kul taifesinden ve erbabı timar ve vilayet halkından hasılı kudreti olanlar ehli reayası firar eylemiş kariyelere mülkü mevrusları gibi mutasarruf olup ve eda eyledikleri yerlerde evler ve ahurlar bina edip, çiftler ve kullar ve hizmetkarlar ve koyun ve sığır getirtip, müstakil çiftlik etmekle anıların hafvinden reayası yerlerine varmaya kadir olmayıp, ... M. Çağatay Uluçay, adı geçen eser, sayfa 209, vesika 37. Sorun bununla da bitmiyordu. Kimi zaman kadılar ve naipler tek başlarına, kimi zaman da diğerleriyle birleşerek halkı kendi topraklarında hiçbir bedel ödemeden zorla çalıştırıyorlardı. Kadılar ayrıca yerelde başlarına buyruk hareket ediyor, cüretlerini durmadan arttırıyorlardı. Hatta bazen padişahın verdiği timarları sahiplerine teslim etmiyor, kendi istedikleri veya kişisel çıkarlarına uygun buldukları şahıslara veriyorlardı. Kısacası adaleti tecelli ettirmekle yükümlü olan kadılar ve naipler uyguladıkları mafyos yöntemlerle adalet mekanizmasını adeta felç ediyor, hırsızlık ve yağmacılıkla mafyalaşan ehli örf ve eşkıyalık yapan Suhte ve Leventlerden geri kalmıyorlardı. Tüm bu oluşumları mafyos toplum yapısı bağlamında irdeleyip analiz eder misiniz? Öncelikle bir hususun altını çizmek gerekiyor. Hiçbir sosyal olay tarih süreci içinde önceki ve sonraki olaylardan soyutlanıp kendi sınırlı boyutları içinde tek başına değerlendirilemez. Özellikle büyük sosyal olaylar ve oluşumlar tarihsel süreçte cereyan eden sonraki olaylara mutlaka kaynaklık eder veya etki yapar. Dahası sonraki olayları şekillendirdiği gibi toplumsal belleği ve toplumsal alışkanlıkları derinden etkileyerek yeni oluşumların ve olayların kaderini de belirleyebilir. Toplumsal tarihimizin her alanda ve en önemli olaylarından biri de kuşkusuz Osmanlı İmparatorluğu'nun 16. yüzyılını şekillendiren Celali isyanları sayılır. Celali isyanlarının nedenlerini ve sonuçlarını bütünüyle inceleyip irdelemek elbette ki bu kitabın öncül konusu olamaz. Mafyoz toplum yapısı bağlamında Celali isyanlarının ortaya çıkardığı üç temel oluşumu ele alıp analiz etmek ise kaçınılmaz bir görev niteliği taşıyor. Bu olgulardan birincisini Osmanlı askeri ve sivil bürokrasisinin mafyalaşması, ikincisini ayrıcalıklı koruyan korunan oluşumunun bu dönemde ön plana çıkarak belirleyici bir nitelik kazanması, üçüncüsünü de mafyos yapılanma dışında bir toplumun bütünüyle ve tam anlamıyla ve çift taraflı olarak şiddete maruz kalması teşkil ediyordu. Birinci olgu ele alınıp irdelendiğinde ortaya şu tablo çıkıyordu. Kuruluşuyla birlikte devlet, siyasi, ekonomik ve askeri yapısını tam anlamıyla ayrıcalıklar üzerine inşa etmiş bulunuyordu. Toprağın işlenmesini ve vergi toplama yöntemini geniş çapta timar, zeamet ve haslar oluşturuyordu. Bunlar zaten başlı başına ekonomik ve askeri ayrıcalık anlamına geliyordu. Merkezi otoritenin zaafa uğraması, özellikle de asayişin yok olması, ekonomik çöküntüyle birleşiyordu. Böylece timarlı sipahiler ve zaimler yerelde ayrıcalıklı güç odağı haline geliyordu. Bu güç odakları başlangıçta devlet adına hareket ediyordu. Sonraki aşamalarda durum daha da kötüleşince kendi hesaplarına çalışıyor, devlet otoritesini yok sayıyorlardı. Dahası eşkıyalarla ve yasa dışı güçlerle işbirliği yaparak servetlerini arttırmaya, bir başka ifadeyle güçlerine daha da güç katmaya yöneliyorlardı. Bunu yaparken de ayaklanan Levent ve Suhtelerle işbirliği yapıyor, onları bir bakıma Beylerbeyi ve Sancakbeyleri adına koruma altına alarak tetikçi gibi kullanıyorlardı. Sancakbeyleri ve Beylerbeyleri adına devlet işlerini yürüten ve ehli örf adı verilen asker ve sivil bürokraside timarlı sipahiler gibi davranıyordu. Ancak bunlar mal mülk edinmekten çok beylerin adına bu işi yapıyor, bu arada kendi çıkarlarını da gözetiyorlardı. Üstelik korumaları altına aldıkları eşkıyaları da kaba kuvvet unsuru tetikçiler olarak kullanıyorlardı. Keza mafyalaşan diğer bir grubu da adalet görevlileri oluşturuyordu. Kadılar ve naipler namuslu halkın tutunabilecekleri son devlet kurumunu oluşturuyordu. Ne ki adalet görevlileri de yasalardan aldıkları ayrıcalıkları kötüye kullanmaya başlıyorlardı. Bununla da kalmıyor, korumaları altına aldıkları kaba kuvvet erbabını ve yasa dışı güçleri toplumun üzerinde bir baskı unsuru olarak kullanıyorlardı. Daha önceki zamanların ayrıcalıklı grupları ve örgütleri gibi bu dönemdeki ayrıcalıklılar da ayrıcalık sahibi olmayanlar tarafından gıpta ile izleniyor ve özellikle yoksul ve işsizleri cezbediyordu. Zira bu ayrıcalıklı gruplara dahil olamayanlar, onların koruması altına giremeyenler tek başlarına ve savunmasız kalıyorlardı. Savunmasız kalmak ise can ve mal güvenliğinden yoksul bulunmak anlamına geliyordu. Devlet kapısında horlanıyor, eşkıya ve soyguncuların olduğu gibi mafyalaşan devlet görevlilerinde tasalluduna ve saldırılarına maruz kalıyorlardı. Yani bir taraftan devletin yasalarla ayrıcalığa kavuşturulmuş olan dokunulmaz durumdaki asker ve sivil kadroları mafyalaşırken, diğer taraftan yasa dışı korumacı bir konum kazanıyor, suç işleme koşuluyla koruması altına girenler ise onlara yasa dışı alanda daha fazla güç ve etkinlik kazandırıyordu. 16. yüzyılda yaşanan Celali isyanlarının belirgin olgularından biri de toplumun tümüyle ve tam anlamıyla şiddete maruz kalması, terörize olmasıydı. Çekinmeden kaba kuvvete başvurulan bu devirde bir yandan eşkıya takımı, diğer yandan devlet şiddet uyguluyordu. Halk ise iki taraflı şiddete maruz kalıyordu ve siniyordu. Şiddete başvuran grupların başında yer alan asiler ve eşkıyanın halkı terörize etmesi, mafyoz toplum yapısının önemli bir unsurunu teşkil ediyordu. Mafyoz toplum yapısı bağlamında şiddet ve terör olgularını daha sonra ayrıca irdeleyeceğiz. Murat Çulcu. Bütün bu oluşumlar 16. ve 17. yüzyılla sınırlı kalmıyordu. Devletin, yönetimin, toplumun ve sistemin temel unsurlarının mafyalaşması bu yüzyıllarda toplumun temel hücrelerine nüfuz ediyor, yerleşip orada kalıp ve sonraki yüzyıllarda koşullar el verdikçe aynı etkinlik ve şiddetle su yüzüne çıkıyordu. Kaldı ki ayrıcalıklar, koruyanlar, korunanlar olgusu bununla da sınırlanamıyordu. Sonraki süreçte ortaya ayanlık müessesesi çıkıyordu ki bu da çok önemli bir mafyoz kurum niteliği taşıyordu. Bir başka ifadeyle mafyoz yapılanma geleneğinin devamını sağlıyordu. Kara Yazıcı'dan Kuyucu Murat'a. Celaliler konusunu daha somut örneklerle irdeleyerek sonuçlandırmakta fayda var. Celali ayaklanması adı verilen bu sorun elbette ki sadece bir nedene dayanmıyordu. Bu ayaklanmada, ki olaya ayaklanma veya isyan dememek daha doğru olur, zira sosyal nedenlerden kaynaklanan olay Anadolu genelinde çeşitli şekavet örnekleri oluşturuyor ve sergiliyordu. Çeşitli nedenler rol oynuyordu. Bu nedenlerden birini de en somut olanını Haçova Meydan Savaşı'nda cereyan eden gelişmeler teşkil ediyordu. 1596 yılında Macaristan seferi sırasında Eğri kentinin batısında Haçova, yani Keresteş adı verilen yerde Habsburg ordusuyla Osmanlı birlikleri karşı karşıya geliyordu. Osmanlı padişahı 3. Mehmet bu sırada orduya kumanda ediyordu. Bu nedenle otağını da savaş meydanına kuruyordu. Habsburg askerleri savaşın ilk günü, yani 24 Ekim günü, duruma hakim oluyor ve Osmanlılara karşı belirgin bir üstünlük sağlıyordu. Sadrazam damat İbrahim Paşa, Nevşehirli değil, Habsburg ordusunun güçlü kanadının karşısına zayıf donanımlı Anadolu askerlerini koyuyordu. Nitekim savaşın ikinci günü Osmanlılar daha zor duruma düşüyor, padişah kumandayı eniştesi olan damat İbrahim Paşa'ya bırakarak geri çekiliyordu. O akşam karanlık basarken Habsburg askerleri Osmanlı ordugahına yaklaşıyor ve ganimet toplamaya başlıyordu. Buna karşılık Rumeli sipahileri güneye çekiliyor, eşyalarını da birlikte götürüyordu. Askeri İslam'ın dört bölükte biri gitmiş idi ve firar etmiş idi. Tarih-i Naima 2. baskı 1. cilt Taphane-i Amire İstanbul 1280. Üçüncü gün ise beklenmedik bir gelişme yaşanıyor. Hatvan'daki yedek orduya komuta eden Çağalazade Sinan Paşa emrindeki Kırım Tatarlarını savaş meydanına sürüyordu. Avusturya askerlerinin padişahın otağına yaklaşıp yağmaya başladıkları bir sırada Tatar süvarileri savaş meydanına adeta bir kılıç gibi dalıyor, çevik atlılar toparlanmaya fırsat bulamayan binlerce Hristiyanı son neferine kadar katlediyordu. Naima adı geçen eser cilt 1 sayfa 160-161-162. Bunun üzerine Sultan 3. Mehmet sadece kendi yaşamını değil Osmanlı ordusunu da kurtaran Cağalazade Sinan Paşa'yı sadrazam yapıyor, eniştesi damat İbrahim Paşa'yı ise azlediyordu. Ne ki Cağalazade Sinan Paşa sadece bir ay sadaret makamında kalabiliyor, kısa süre zarfında o da görevden alınıyordu. Ancak daha savaş meydanındayken aldığı bir karar ve gerçekleştirdiği icraat Sinan Paşa'nın adının Celali isyanları ile anılmasına neden oluyordu. Sadrazam Sinan Paşa zaferin kazanılmasının ertesi günü orduyu toplatarak sayım yaptırıyor, bu sayım sonucunda 30 bin askerin firar ettiği anlaşılıyordu. Bunun üzerine Cağalazade bir duyuru yaparak 3 gün içinde orduya dönmeyen firarilerin yani zeamet ve timar sahipleri ile neferlerin dirliklerinin kesileceğini bildiriyordu. Sadrazam ayrıca firarilerin bulundukları yerde idam edilmeleri hakkında ferman çıkarıldığını da duyuruyordu. Sinan Paşa'nın icraatları bununla da kalmıyordu. Savaş sırasında padişahın çadırında bulunan Müteferrika Yunus Ağa'yı, bir bölük ağasını, yiğitçe vuruşan bazı seçme askerlerini boyunlarını vurdurarak idam ettiriyordu. Naima adı geçen eser cilt 1 sayfa 165. Cağalazade daha sonra firar ve firari meselesini istismar ederek günah sahipleri kadar hasmı ve rakibi olan günahsızları da katil ve idam ettiriyordu. Böyle davranmasının ana nedeni ise idam edilenlerin mal ve mülklerine el konulması konusundaki hırsı oluşturuyordu. Bundan sonra bunca maktul asker haif tekellüf yani korkakça avuç açmak dilenmek için cihanı taif olmaya bile kadir olmayıp can haffine düşmekle ehli telbise hilekara bir kapı açılıp cihanyan müptelayı muhannet olup aharül amir yani daha fazla ümera subay ekseri firar edip Anadolu diyarında cemiyet ve celali taifesi bil zarure onlardan zuhur eyledi. Naima cilt 1 sayfa 165. Naima'nın tüm açıklığıyla ortaya koyduğu gibi Cağalazade'nin henüz savaş meydanında aldığı kararla ordunun üst düzey pek çok mansıp sahibi subayı firar ederek Anadolu'ya geçiyor ve burada zaten faaliyette bulunan eşkıya çetelerine katılıyordu. Böylece Suhte, Levent ve Çift Bozan başıbozuk genç köylülerin başlattığı eşkıyalık subay kadrolardan destek buluyor, hızla tırmanıp yaygınlaşarak merkezi otoriteyi tehdit etmeye yöneliyordu. Gerçi çok kısa bir süre içinde Cağalazade Sinan Paşa sadaret makamından azledilerek yerine yeniden damat İbrahim Paşa sadrazam oluyordu. Ama Anadolu'da ok yaydan çıkmış bulunuyordu. Her tarafta eşkıya çeteleri kol geziyor, çeşitli nedenlerle eşkıya ehli örf ve ehli şerden destek buluyor, eşkıya çeteleri yer yer adeta ordulaşmaya başlıyordu. Buna paralel olarak kimi eşkıya reisi büyük bir şöhret kazanıyor, bu şöhret ise çevresine toplanan eşkıyanın sayısını günden güne arttırıyordu. Şöhreti zirveye çıkan eşkıya reislerinin başında ise Abdülhalim Karayazıcı yer alıyordu. Abdülhalim Karayazıcı aslında ehli örf içinde yer alan bir simaydı. Eşkıyanın piri Karayazıcı demekle şöhret bulan Abdülhalim nam mehbat idi ki, beyler beyler yanınca kah zehbanlık ve kah subaşılık ile sürünür iken, Naima adı geçen eser cilt 2 sayfa 3. Karayazıcı Haçova Savaşı'nın cereyan ettiği 1596 yılında Sivas ve Malatya Sancakbeyliğine vekalet ediyordu. Bu sırada merkezi yönetim onu Tarsus-Silifke bölgesindeki Suhte ayaklanmasını bastırmakla görevlendiriyordu. Karayazıcı bölgedeyken bağlı olduğu Sancakbey'in görevden alındığını öğreniyordu. Bu durumda Karayazıcı ile adamlarının da işlerine son veriliyordu. Bundan sonra bir başka Sancakbey'in yanına giderek aynı düzeye yükselme umudu bulunmadığını düşünen Karayazıcı, mevcut çetelerden birine katılarak kısa sürede eşkıya reisliğine yükseliyordu. Karayazıcı sadece eşkıyayı çevresine toplamakla kalmıyordu. Aynı zamanda Haçova firarileriyle İstanbul'da ayaklanıp da Yeniçeriler karşısına tutunamayarak Anadolu'ya geçen sipahileri de çetesine katıyordu. Böylece Karayazıcı kısa zamanda ciddi çapta eğitimli bir celali ordusu kuruyordu. Ordusu için gerekli hayvan yemini sağlamak için köyleri yağmalarken kullandığı her sakaldan bir kıl sözü bu tür eşitlikçi zorbalığın işaretiydi. Anadolu'da büyük isyan 1591-1611. William J. Griswold, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2000, sayfa 20, dipnot no 10, Peçevi, cilt 2, sayfa 253. Hiç şüphe yok ki Karayazıcı başarılı bir kumandan sayılıyor, bu vasfı nedeniyle saygı görüyordu. Karayazıcı lakabı Halep Paşa'sının yanında yazıcılık yapmasından kaynaklanıyordu. Kendisi Türk kökenliydi, kısa boylu, esmer ve çolaktı. W.J. Griswold, adı geçen eser sayfa 19. Ama tüm bunların ötesinde adamların ona sadakatle bağlanmasına en önemli rolü Karayazıcı'nın tam anlamıyla bir feta olması oynuyordu. O feta olmanın hakkını veriyor ve bir feta gibi davranması nedeniyle de adamların üzerinde etkinlik ve belirleyicilik kazanıyordu. Nitekim Karayazıcı'nın feta özelliği William J. Griswold tarafından şöyle vurgulanıyordu. Yaşamı boyunca korkusuzluğuyla bitip tükenmek bilmeyen gücüyle neyi var neyi yoksa askerleriyle paylaşan cömert kişiliğiyle ün yapmıştı. Dinine derinden bağlı olmuş olabilir. Adamlarına Allah'ın kendisine ululuk vaat ettiğini söylediği biliniyor ama bundan öte bir iddiada bulunmuş görünmüyor. W.J. Griswold, adın geçen eser sayfa 30. Yazarın bu satırları gerçek anlamda bir fetayı tarif ediyor, Karayazıcı'nın gücü ve etkinliği bu tanımlamaya göre onu sıradan bir eşkıya konumundan çıkarıyordu. Diğer yandan böyle bir fetanın reisliği altındaki eşkıyayı da sıradan eşkıya olmaktan çıkararak fütüvvet ehli konumuna getiriyordu. Kısacası Karayazıcı ve adamların oluşturduğu grup bir çeteden çok ayrıcalıklı bir birlik ve hatta koruyanlar korunanlar bağlamında ayrıcalıklı bir kurum durumuna geliyordu. Kaldı ki Karayazıcı'nın meydana getirdiği bu birlik haydutluk ve çapulculuk yapmaktan çok Osmanlı sistemi içinde reislerinin yani Karayazıcı'nın sahip oldukları ve sonra yitirdikleri pozisyonu kuvvet kullanarak yeniden elde etmelerini ve sisteme katılmalarını sağlamayı amaçlıyordu. Bu çerçevede Karayazıcı tıpkı bir mafyozu gibi hem ayrıcalık kazanıyor hem de yasa dışı yöntemler konumundan uzaklaşarak yerelde mafyoz bir güç odağı meydana getirmeye yöneliyordu. Bu bağlamda adamları da bir çete oluşturmaktan çok bir mafyoz eşkıya çıkar birliği görünümü yansıtıyordu. Kaldı ki kariyeri itibariyle de Karayazıcı mafyoz bir portre çiziyordu. Diğer taraftan Karayazıcı iyi bir asker, hatta bölükbaşı, askerlerin başı, örgütleyicisi olduğu için Anadolu'daki sosyal katmanlara kolaylıkla girip çıkabiliyor, ilişki kurup nüfuz edebiliyordu. Bu nedenle çevresine sadık adamlar toplayabiliyor, buyruğu altındaki silahlı birliklerin hizmetlerini gereksinim duyan sancak beylerine kiralayabiliyordu. Konsolos Andolo, Osmanlıların tayin ettiği yeni sancak beyine karşı yerine korunmasına yardımcı olmak amacıyla Yafa sancak beyine 300 arka büzlü asker yani sekban kiraladığını bildiriyor. W.J. Griswold, adı geçen eser sayfa 20.